Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Kesişen Yazgılar Şatosu. Yazarı Italo Calvino, türü öykü. Türkçe'ye çeviren Semin Sayıt. Yapı Kredi Yayınları 3. baskı İstanbul Mart 2012. Bu kitap 127 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ağustos 2013. Kurum telefonu 0312 363 7746. ISBN nosu 978-975-08-1306-1. Arka kapak. Gerek yazar, gerek okur olmanın profilini değiştiren İtalyan edebiyatının büyük ustası Italo Calvino'dan dünyayı tersten okumak üzerine bir kitap. Kesişen Yazgılar Şatosu. Sık bir ormanın ortasında bir şato. Gece bastırdığı için yolculuklarına devam edemeyenler için barınak olur. Yolcular, konuşma yeteneklerini kaybettikleri için tarot kartlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Her birinin kader yolu bir diğerininkine açılmaktadır. Simyacı, maddede değişimler elde edebilmek için kendi ruhunu değişmez ve altın gibi saf kılmaya çalışan kişidir. Ama bir de Doktor Faust örneği var. O, simyacılık kuralını alt üst eder. Ruhu değiş tokuş edebilecek bir nesneye dönüştürür ve böylece doğanın bozulmadan kalacağını, artık altını aramaya gerek kalmayacağını, çünkü bütün elementlerin aynı derecede değerli, dünyanın altın, altınınsa dünya olacağını umar. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino, 1923'te Küba'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Oğulları 2 yaşındayken Calvino ailesi İtalya'ya döndü ve San Remo'ya yerleşti. Savaş sırasında direniş hareketine katılan Calvino, savaştan sonra Komünist Parti'ye girdi. 20'li yaşlarında Einaudi yayınevi için çalışan antifaşist entelektüellerle, özellikle de Cesare Pavese'le ilişki kurdu. Daha sonra 1945 yılında Aretusa isimli dergide onun ilk öykülerinden birini yayımlatan Pavese olmuştur. Yazarlığın yanı sıra gazetecilik yapan, editör olarak çalışan Calvino, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla savaş sonrası İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden biri haline geldi. 1972 yılında İtalya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Feltrinelli ödülünü kazandı. Calvino, 1985 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da öldü. Başlıca yapıtları Ağaca Tüneyen Baron, Var Olmayan Şövalye, Marco Valdo ya da Kentte Mevsimler, Kozmokomik Öyküler, Görünmez Kentler, Kesişen Yazgılar Şatosu, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Palomar, Amerika Dersleri. Italo Calvino'nun eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından bir külliyat olarak yayımlanmaktadır. Semin Sayıt, 13 Haziran 1935 yılında İstanbul'da doğdu. 1962'den beri İtalya'da yaşıyor. Uzun süre Roma'daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu'nda çalıştı. 1995'ten bu yana İtalyanca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. İtalyan edebiyatının Türkiye'de tanınmasına katkıları nedeniyle 2003 yılında İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından Commendatore unvanına layık görüldü ve İtalyan Dayanışma Yıldızı nişanı aldı. Sunuş. Bu kitabı oluşturan iki metinden ilki olan Kesişen Yazgılar Şatosu ilk kez şu kitapta yayımlanmıştır. Tarotlar, Bergamo ve New York'taki Visconti destesi, Franco Maria Ricci Yayınevi, Parma 1969. Bu basımda metne eşlik eden tarot figürleri, Ricci basımında özgün renkleri ve boyutlarıyla tıpkı basımı yapılmış olan minyatürlerin anımsanmasını sağlamak amacını taşımaktadır. Bunlar 15. yüzyılın ortasına doğru Bonifacio Bembo'nun Milano dükleri için minyatürlerle işlediği tarotlar olup, şimdi kısmen Bergamo'daki Accademia Carrara'da, kısmen de New York'taki Morgan Library'de bulunmaktadır. Bembo destesinden bazı kağıtlar kaybolmuştur. Bunlardan benim anlatılarım açısından çok önemli olan ikisi Şeytanla Kule'dir. Dolayısıyla metninde şeytanla kuleden söz ettiğim yerlerde sayfanın kenarına onlara karşılık gelen figürleri koyamadım. Kesişen Yazgılar Meyhanesi başlıklı ikinci metin, günümüzde uluslararası olarak daha yaygın tarot destesi aracılığıyla aynı yöntemle oluşturulmuştur. Marsilyalı İskambil kağıdı yapıcısı Nicolas Conver'in 1761'de bastığı ve Paul Martou tarafından belirlenen bir eleştirel basımla Grimaud Yayın Evi'nin Eski Marsilya Tarotu adıyla tıpkı basımını verdiği bu destenin özellikle gerçeküstücülükten sonra çok zengin bir yazınsal kullanımı olmuştur. İşlemeli tarotlardan farklı olarak bu kağıtlar renkleri dışında çekiciliklerinden pek bir şey yitirmeden küçültülmüş bir yeni basıma olanak sağlamaktadır. Marsilya destesi halen İtalya'nın büyük bir kısmında kullanılan oyun kağıtlarından çok farklı değildir. Ancak İtalyan destelerinin her kağıdında figür yarıdan kesilip kağıdın öteki yarısında ters çevrilmiş olarak verilirken, burada her figür kağıdın dörtgeni içinde kaba ve gizemlik bütünlüğünü korur. Bu da Marsilya destesini öyküleri değişik biçimlerde yorumlanabilen figürler aracılığıyla anlatma yöntemine özellikle uygun hale getirmektedir. Büyük arkanaların Fransızca ve İtalyanca adlarında bazı farklılıklar vardır. Fransızca Tanrı Evi kağıdının İtalyanca'daki adı kule, yargı kağıdınınki melek, aşık kağıdınınki ya da aşıklar olun, tekil yıldız, çoğul yıldızlar geçilir. Duruma göre bu adlandırmalardan birini ya da ötekini kullandım. Fransızca ile İtalyanca bagatto, bu kağıdın adı Türkçe çeviride büyücü olarak verilmiştir. Her iki dilde de kökeni bilinmeyen adlardır ve kesin tek anlamları her ikisinin de bir sayılı tarot olmasıdır. Tarotları birleştirici bir anlatısal araç olarak kullanma fikri, Temmuz 1968'de Urbino'da düzenlenen Uluslararası Anlatı Yapıları Seminerinde İskambil Falı'nın Öyküsü ve Amblemlerin Dili başlıklı bir tebliğ sunan Paolo Fabri'den geldi. Fal kağıtlarının anlatısal işlevleri daha önce Lekomçeva ile Uspenkiv'in Bir Göstergeler Sistemi olarak Kağıt Falı ve Egorov'un En Yalın Göstergesel Sistemler ve Olay Örgülerinin Tipolojisi adlı yazılarında çözümlenmişti. Ancak benim çalışmamın bu araştırmaların yöntem bilimsel katkısından yararlandığını söyleyemem. Söz konusu araştırmalardan her şeyden çok her kağıdın anlamının ondan önce gelen ve onu izleyen kağıtlar dizisindeki yerine bağlı olduğu fikrini aldım. Bu fikirlerden yola çıkarak metnimin içsel gerekliliklerine göre özgürce hareket ettim. İskambil falıyla tarotların simgesel yorumlarına ilişkin uçsuz bucaksız kaynakçaya gelince, gerçi bu kaynakçayı yeterince gözden geçirdim, ancak çalışmam üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Her şeyden çok tarotlara dikkatle, onların ne olduğunu bilmeyen birisinin gözüyle bakmaya, bu kağıtların ima ettiği ve çağrıştırdığı şeyleri çıkarmaya ve onları imgelemsel bir ikonolojiye göre yorumlamaya çalıştım. Marsilya tarotlarıyla işe koyulup, onları resimli bir öykünün birbirini izleyen sahnelerini oluşturacak biçimde dizmeye çalıştım. Rastlantısal olarak yan yana gelen kağıtlarda bir anlamı olan bir öykü gördüğümde öyküyü yazmaya koyuluyordum. Bu yolla epey malzeme topladım. Kesişen Yazgılar Meyhanesi'nin büyük bir kısmının bu aşamada yazıldığını söyleyebilirim. Ancak kağıtları öykülerin çoğunluğunu içerecek ve gerektirecek şekilde dizmeyi başaramıyor, oyunun kurallarını, genel yapıyı, anlatısal çözümleri sürekli olarak değiştiriyordum. Tam vazgeçmek üzereyken yayıncı Franco Maria Ricci, Visconti tarotlarına ilişkin bir kitap için bir metin yazmamı önerdi. Başta daha önce yazmış olduğum sayfaları kullanmayı düşünüyordum. Ancak hemen farkına vardım ki 15. yüzyıl minyatürlerinin dünyası popüler Marsilya baskılarının dünyasından tamamıyla farklıydı. Bunun tek nedeni bazı arkanaların değişik resmedilmesi, güç bir erkekti, arabada bir kadın vardı. Yıldız çıplak değil, giyinikti. Ve onlara karşılık gelen anlatısal durumların buna bağlı olarak kökten değişime uğrayacak olması değildi. Asıl neden bu figürlerin başka bir duyarlılığı ve başka bir dili olan farklı bir toplumu öngörmeleriydi. Hemen aklıma gelen yazınsal gönderme Ludovico Ariosto'nun Orlando Furioso oldu. Bonifacio Bembo'nun minyatürleri Ludovico Ariosto'nun şiirinden yaklaşık bir yüzyıl önce yapılmış olsa da Ariosto'nun hayal gücünün biçim kazandırdığı görsel dünyayı oldukça iyi gösterebiliyordu. Hemen Visconti tarotlarıyla Orlando Furioso'nun esinlediği diziler oluşturmayı denedim. Böylece sihirli dörtgendeki öykülerin ana kesişme noktasını oluşturmam kolay oldu. Bunun çevresinde kesişen başka öyküler kurmam yeterli oluyordu. Sonuçta harflerden değil, figürlerden oluşan, üstelik her sıranın iki yönde okunabileceği bir tür bulmaca elde ettim. Bir hafta içinde Kesişen Yazgılar Çatısı, metnin adı artık Kesişen Yazgılar Meyhanesi değildi, içinde yer alacağı lüks basında yayımlanmak üzere hazırdı. Bu biçimiyle Kesişen Yazgılar Çatısı, böyle bir denemeye yakınlık duyan bazı eleştirmen yazarların onayını aldı. Araştırmacılar, uluslararası dergilerde kesin bilimsel ölçütler kullanarak kitabı çözümlediler. Söz gelimi, Maria Cortri'nin La Haye'de çıkan Semiotica dergisinde, Gerard Genop'un ise Kritik dergisinin Ağustos-Eylül 1972 tarihli 303-304. Sayısında birer yazısı yayımlandı. Ve Amerikalı roman yazısı John Bart, Buffalo Üniversitesi'ndeki derslerinde bu metinden söz etti. Metnimin gördüğü kabul, onu öteki kitaplarımın bilinen biçim içinde, sanat kitabını renkli çizimlerinden bağımsız kılarak yeniden yayımlamayı denemeye teşvik ediyordu beni. Ancak önce çatonun yanına koymak üzere meyhaneyi tamamlamak istiyordum. Çünkü popüler tarotlar, siyah beyaz baskıda daha iyi sonuç vermenin ötesinde çatoda geliştirme olanağı bulamadığım anlatısal imalar açısından da zengindi. İlk olarak Marsilya tarotlarıyla da Visconti tarotlarıyla da bir araya getirdiğim o bir tür kesişen öyküler çerçevesini kurmam gerekiyordu. İşte bunu başaramıyordum. Kağıtların ilk olarak aklıma getirdiği, belli anlamlar yüklediğim, hatta büyük bir bölümünü yazmış olduğum bazı öykülerden yola çıkmak istiyor, ancak onları birleştirici bir şemaya sokmayı başaramıyordum. Ve tek tek her öykü üzerinde ne denli çalışırsam o denli karmaşık hale geliyor, giderek daha çok sayıda kağıdı kendine çekip o kağıtlar için gene vazgeçmek istemediğim öteki öykülerle yarışa giriyordu. Böylece günlerimi yapboz bulmacamı bir parçalarına ayırıp bir yeniden kurarak geçiriyor, yeni oyun kuralları düşünüyor, dörtgen, kare, yıldız biçimli yüzlerce şema taslağı çıkarıyordum. Ama her zaman en önemli kağıtlar dışarıda kalıyor, gereksiz kağıtlar en ortaya denk düşüyordu. Üstelik şemalar öylesine karmaşık bir hal alıyordu ki, kimi zaman üçüncü bir boyut kazanıp küplere, çok yüzeyli şekillere dönüşüyorlardı. Ben de içlerinde yolumu yitiriyordum. Bu çıkmazdan kurtulmak için şemaları bir yana bırakıp öteki öykülerin ağında bir yer bulup bulmayacaklarını aldırmaksızın zaten biçim kazanmış olan öyküleri yeniden yazmaya koyuluyor. Ama oyunun ancak ödünsüz kurallara bağlı kalınarak uygulanması durumunda anlamlı olacağını hissediyordum. Her öykünün öteki öykülerle iç içe geçmesini sağlayacak genel bir yapı gerekliliği kendini gösteriyordu. Aksi takdirde her şey keyfi olacaktı. Şu gerçeği de ekleyeyim. Kağıtları sıraya dizerek görsel olarak oluşturmayı başardığım öykülerin hepsi yazmaya koyulduğumda iyi sonuç vermeyebiliyordu. Aralarında yazıya hiçbir ivme kazandırmayan ve metnin temposunu düşürecekleri için çıkarmak zorunda olduğum öyküler vardı. Bazıları ise sınavı geçip hemen yazılı sözün, bir kez yazıldıktan sonra yok edilemeyen sözün ikna gücünü ediniyorlardı. Böylece yazmış olduğum yeni metinlerle bağlantılı olarak kartları yeniden dizmeye koyulduğumda göz önünde bulundurmam gereken sınırlamalar ve dışlamaların sayısı daha da artmış oluyordu. Resimle ve anlatıyla ilgili bu işlemlerdeki güçlüklere, üslupsal orkestrasyona ilişkin güçlükler ekleniyordu. Şatonun yanına meyhaneyi koymanın bir anlamı olabilmesi için iki metnin dilinin mutlaka Rönesans'ın incelikli minyatürleriyle Marsilya tarotlarındaki kaba baskılar arasındaki figüratif üslup farkını yansıtması gerektiğini fark etmiştim. Bunun üzerine sözel malzemeyi bir uyur gezerin mırıldanmasına dek düşürme kararını alıyordum. Ancak bu yeni kurala göre yazınsal göndermelerden oluşan bir çerçevenin yer aldığı sayfaları yeniden yazmaya çalıştığımda söz konusu göndermeler direnç gösteriyor ve beni engelliyordu. Birçok kez az çok uzun aralarla bu son yıllarda hemen beni tümüyle içine çeken bu labirente kaçıyordum. Aklımı yitirmek üzere miydim acaba? Karşılığında bir ceza görmeden kendilerini yönlendirmemize izin vermeyen bu gizemli figürlerin kötücül etkisi miydi? Yoksa bütün birleştirme işlemlerinin ortaya çıkardığı büyük sayıların yol açtığı baş dönmesi miydi? Birden vazgeçmeye karar veriyor, her şeyi öylece bırakıveriyor, başka şeylerle uğraşıyordum. Örtük olasılıklarını çoktan bulgulamış olduğum ve yalnızca kuramsal bir varsayım olarak anlamı olan bir işlemle daha fazla vakit yitirmek saçmaydı. Artık bu konu üzerinde düşünmeden aradan birkaç ay, hatta bir yıl geçiyordu. Sonra birden aklıma daha yalın, daha hızlı, kesin başarılı olacak bir başka yöntemle yeniden deneyebileceğim fikri geliyordu. Şemalar oluşturmaya, bunları düzeltmeye, daha karmaşık hale getirmeye başlıyordum yeni baştan. Yeniden bu kalben zemine takılıyor, bu aşırı saplantıya kapılıyordum. Bazı geceler uyanıp belirleyici bir düzeltmeyi yazmaya koşuyordum. Ancak sonra bu düzeltme sonu gelmez bir kaydırmalar zincirini beraberinde getiriyordu. Bazı gecelerde kusursuz formülü bulmuş olmanın verdiği rahatlıkla yatıyor, sabah kalkar kalkmaz bulduğum formülü yırtıp atıyordum. Şimdi son haliyle ortaya çıkan kesişen yazgılar meyhanesi bu çetin doğuşun ürünüdür. Meyhanenin genel şeması olarak sunduğum 78 kağıttan oluşan dörtgen, şato dörtgeni denli kesin değildir. Öykücüler düz bir çizgi üzerinde ilerlemedikleri gibi düzenli bir güzergahı da izlemez, öykülerin hepsinde ve bir öyküde birden çok kez beliren kağıtlar vardır. Benzeri biçimde yazılı metnin ikonolojik yorumların ardışık katmanları, ana bağlı ruh halleri, ideolojik amaçlar, üslup düzenlemeleri aracılığıyla yavaş yavaş derlenen bir malzemeler arşivi olduğu söylenebilir. Kesişen yazgılar meyhanesine yayımlamaya karar veriyorsam, bunun nedeni her şeyden önce ondan kurtulmak. Şimdi bile taslak halindeki kitaba müdahale etmeyi, onu parçalarına ayırıp yeniden yazmayı sürdürüyorum. Kitap basıldığında artık kesin olarak onun dışına çıkacağım, umarım. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Belli bir süre bu kitabı iki metni değil, üç metni içeren bir kitap olarak düşündüm. Öteki ikisinden yeterince farklı bir üçüncü tarot destesi mi aramalıydım? Bir an geldi, bu ortaçağ, Rönesans ikonografi repertuarıyla olan uzun süreli birlikteliğin bende bir rahatsızlık duygusu yarattı. Çünkü bu tarotlar söylemimin kapsamı belirli sınırlar içinde gerçekleşmesini zorunlu kılıyordu. Benzeri bir işlemi modern görsel malzemeyle yineleyerek kesin bir karşıtlık oluşturma gereksinimi duydum. İyi ama kolektif bilinç dışının temsili olarak tarotların çağdaş eşdeğeri neydi? Çizgi romanları düşündüm. Komik çizgi romanları değil, dramatik konuları, serüvenleri, korku öykülerini işleyen çizgi romanları, gangsterler, dehşete kapılmış kadınlar, uzay gemileri, vamp kadınlar, uzay savaşı, çılgın bilim adamları. Meyhane ile şatonun yanına benzer bir çerçeve içinde kesişen yazgılar motelini koymayı düşündüm. Gizemli bir felaketten kaçan kimseler yarı yıkık bir motele sığınırlar. Bu motelde yanmış bir gazetenin tek bir sayfası kalmıştır. Çizgi romanlar sayfası. Korkudan dilleri tutulmuş olan felaket zedeler çizgileri göstererek ancak her karenin sırasını izlemeksizin, dikey ya da enlemesine sütunlar halinde bir kareden ötekine geçerek öykülerini anlatırlar. Şimdi sergilediğim biçimiyle bu fikri oluşturmanın ötesine gitmedim. Bu tür deneylere yönelik kuramsal ve anlatısal ilgim tükendi. Artık her açıdan başka şeylere geçmenin zamanı geldi. Italo Calvino, Ekim 1973, 1. ayrımın sonu, sayfa 13.